أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu hayatı Allah için yaşamak. Allah-u Teala En'am suresinde bize bu emri veriyor. Şöyle diyor. Bu surenin 162 ve 163. ayetlerinde diyor ki: "De ki benim salatım, yani namaz ve mutlaka arkasında olmamız gereken görevler, venüsüki işte şeylerim, diğer ibadetlerim, ki bunun içerisine kurban ibadeti de giriyor. Ve mahyaya ve memati, yaşamam ve ölmem, lillahi rabbil alemin, tüm varlıkların sahibi olan Allah içindir." Demek ki biz Allah için yaşamamız gerekiyor. Hedef o. Çünkü Allah-u Teala bizi imtihan için yaratmış. Asıl ödülü alacağımız ya da cezayı göreceğimiz yer ahirettir. La şerike leh, Allah'ın herhangi bir ortağı yok. Biz ona teslim oluruz. O ne diyorsa o demek durumundayız. Ve bidalike umirtu, ben bununla emrolundum. Ve ene evvelül muslimin, ben Müslümanların ilkiyim. Ne demek ben Müslümanların ilkiyim? Birincisiyim. Yani şöyle olacak. Bu dünyada benden başka hiç kimse bu ayete uymasa bile ben uymak zorundayım. Bu hepimiz için birer emirdir. Yani ne yapalım, işte çevremiz böyle, işte falan böyle, benim yakınlarım böyle, bulunduğum ortam böyle. Hayır, değil. Durum ve şartlar ne olursa olsun Allah'a tam teslim olmak durumundayız. Bakın şimdi, burada sık sık okuyoruz işte Araf suresinin 30. ayetine göre, Allah'a inanmamış hiç kimse yok. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok sayıda ayet var. Hem Allah'ın var olduğunu hem bir olduğunu herkes kabul ediyor. Ateistler de kabul eder. Ateistler mesela sıkıştıkları zaman görürsünüz ki sadece Allah'a sığınırlar, başka hiçbir şeye değil. Bunu kabul etmeyen tek kimse yoktur. Peki o zaman herkes doğru yolda mı? Hayır. Bütün mesele Allah'a teslim olabilmektedir. Allah ne diyorsa o diyebiliyor muyuz? Bütün yapmamız gereken odur. Yani bizim o konuda son derece dikkatli olmamız lazım. O açıdan baktığımız zaman mesela bizim için her zaman burada anlattığımız en önemli örnek İblis'le Adem Aleyhisselam örneğidir. Şimdi bunu gayet iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmaya karar verdi. Yani insan neslini yaratmaya karar verdiği zaman Bakara 30 ve devamı ayetlerinde diyor ki işte ben bir muhalif varlık yaratacağım. Melekler buna itiraz ediyorlar. Sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin bilgisini veriyor. Meleklere diyor hadi bakalım bu bilgileri verin. Meleklerde o bilgi yok. O bilgiden dolayı Adem'e secde edin, yani saygı gösterin, böyle saygıyla önde elin diyor. Hepsi saygı gösteriyor ama iblis değil. İblis şey yapmıyor. İblis acayip bir şekilde Allah'a kafa tutuyor. Mesela şeyde İsra suresinde Allah-u Teala bunun bir bölümünü anlatıyor bize. Şimdi iblis Allah-u Teala diyor ki yani sen diyor yani ben diyor senin çamurdan yarattığına mı boyun eğeceğim? Ona mı saygı duyacağım? Ben ateşten yarattım, onu çamurdan. Yaratıcı kim? Bu bak teslimiyet yok. Dikkat ediyor musunuz? Allah'ı kabul ediyor mu? Ediyor. Allah'tan başka bir ilah var diyor mu? Demiyor. Ondan sonra diyor ki sen kendine baktın mı? Beni sorumlu tutuyorsun. Hâdellezî kerremte âleyhe buyup. Sen bunu mu bana üstün gördün? O kim ki benimle eşit olsun? Bakın ben diyor. Ya Rabbi sen ne diyorsan o demiyor. Ondan sonra da şunu söylüyor. beni diyor kıyamet gününe kadar yaşatırsan eğer, ben bunların çoğusunu yoldan çıkaracağım. Bakın yaşatmayı kimden istiyor? Allah'tan. Bütün ihtiyaçlarını kimi karşılayacak? Allah değil mi? Ama ne yapıyor? Meydan okuyor. Ben bunları yoldan çıkaracağım diyor. Allah-u Teala da diyor ki çık, git bakalım. Meleklik görevinden kovuluyor. Onlardan kim sana uyarsa size yani yeterli ceza olarak cehennem yeterli diyor. Ondan sonra bir şey veriyor. Çünkü onları da imtihan için yaratmış Allah-u Teala. Onlar cinlerden Allah'ın görevlendirdiği varlıklar. Görevlendirdiklerini Allah melek diyor ama oradan mesela görevden kovulunca iblise cin kelimesini kullanıyor. Ama o da o cinlerden de diyor. Ama o kovuldu. O cinlerden dedi. O meleklerden olmuş oluyor. Ondan sonra diyor ki sen diyor gücün yettiği kişileri sesinle şey yap böyle şey yap yerinden oynat diyor. Ondan sonra senin diyor böyle şeyle senin kendi ekibinle senin binekli olan şeylerinle diyor onları diyor şey yap kendine çekmeye çalış. Ondan sonra diyor ki mallarında ve evlatlarında ona ortaklık et ve onlara vaatlerde bulun. Ama şeytanın vaadi sadece insanları aldatmaktan başka bir şey değildir diyor. Yani sen elinden geleni yap. Zaten Araf surasında diyor kesinlikle senin doğru yolun üstünde oturacağım diyor. O zaman şeytan doğru yoldan çıkmış adamlarla ilgilenir mi? Kiminle ilgilenir? Kim doğru yoldaysa onun dışındakiler onu hiç ilgilendirmez. Kesinlikle doğru yolun üstünde oturacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, tamam. Ama Allah-u Teala diyor ki, benim kullarım üzerinde senin bir yetkin olmaz. Peki iblis Allah'ın kulu değil mi? Tabii ki Allah'ın kulu. Ama Allah'a kulluk edebilmek, kayıtsız şartsız boyun eğmeyi gerektirir. Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Yoksa Allah vardır, birdir, ben Allah'a inanıyorum demek yetmiyor. Bakın iblis sadece bir konuda Allah'a baş kaldırdı ve kovuldu. Şimdi mesela ondan sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a uyarıda bulunuyor. Taha Suresi 117. ayette diyor ki Adem bu sana, sana da eşine de düşmandır. İblis. Ona saygıyla eğilmedi. Yani görüyor, gösteriyor. Ve Adem öyle bir kişi ki Allah tarafından eğitilmiş. Bilgi seviyesi bizim hayal etmemiz imkansız olan bir seviyede. O bilgiler de kendisine yazıyla öğretilmiş. Ondan sonra diyor, sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Yoksa sıkıntıya girersin. Öyle de bir bahçe vermiş ki bütün ihtiyaçları var. Bir eşi var, bir de kendisi iki kişi. Orada üçüncü kişi yok. Ama tabii doğru yolda olan tek kişi kim o anda? Adem ve Havva değil mi? Başka ikincisi yok. O zaman yapacağı ilk iş onları yoldan çıkarmak. Yani Allah'ın emirlerine aykırı davranışlara sokmak. Diyor ki burada ne açlık çekersin ne de çıplak kalırsın. Burada susuzluk çekmez. Güneş altında da kalmazsın. Sonra şeytan ona fısıldıyor. Bakın öyle şeyler söylüyor ki insanın duygularını nasıl kullanıyor dikkat edelim. Diyor ki bak Adem sana ölümsüzlük ağacını ve yıpranmayacak bir saltanatı göstereyim mi? Halbuki Allah demişti ki şu ağaca yaklaşma. Her şey senin. Serbest. Her şeyden ye. Ama şu ikiniz Adem, Havva da sen de şu ağaca yaklaşmayın diyor. Sana göstereyim mi diyor. Ölümsüzlük ağacı. Aa, ölümlü bir dünya. Ondan yersek ölmeyecek. Ne güzel, ne muhteşem bir şey. Ama fısıldıyor. Kimse duymasın da. Çünkü insanların duygusal durumlarını da çok iyi biliyor. Ve yıpranmayacak bir saltanat göstereyim diyor. Saltanat. Aa, bundan sonra çünkü nesli gelecek şey yapacak. Hiç kimse sana dokunamayacak ve sultan olacaksın. Melik olacaksın. Şimdi bakın, Adem Allah'a inanmayan birisi mi? Kesinlikle inanıyor. Allah ona bütün bilgileri öğretti mi? Peki İblis Allah'a inanmayan birisi mi? Yani Allah diye bir varlık yok mu diyor? Ben Allah'ı kabul etmiyorum diyor mu? Kıyamete kadar bana yaşat diyen o. Peki ne oldu? İblisi kovduran şey yapmış olması, Allah'ın emrini kabul etmemesi, sonra da kendini haklı görmesi onu kafir yaptı. Kabul etmemesi günahkar yapar, kendini haklı görmesi de kafir yapar. Peki Adem Aleyhisselam ne yaptı? Adem de Havva da ikisi de o ağaçtan yediler. Vay be, ne müthiş bir şey. Şunu yaparsan böyle olacak. Ya şuradan bir kredi al, bir fabrikanı yap, tamam, bitti. Ondan sonra bir daha da almazsın. Vay be, Allah'ın emrine uymayacağım, tamam öyle mi? Durum ve şartlar ne olursa olsun, biz Allah'ın emrine teslim olursak şey yapar. Yani şunu çok iyi bilirim, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan yoktur ama problem ona teslim olup olmamaktadır. O ne diyorsa o diyebiliyorsanız, işte o zaman Müslümsiniz. Ya ben işte Allah'a inanıyorum, benim de kalbimde var, Allah biliyor. Tamam ya, İblis de inanıyor. Ahiret gününe de inanıyor. Hepsini de biliyor. Diyor ki Allah-u Teala, bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler, bedenleri kendilerine göründü, bahçenin yapraklarını üst üste koyup örtünmeye başladılar. Çünkü insanın vücudu çıplaklığa dayanamaz. Yani şimdi o güneşin sıcağı, şu bu falan orada duramazsınız. Yanarsınız yani. Adem Rabbine isyan etti ve yanlış kurgulara kapıldı. Yanlış kurgular ne? İblisin kurguları. Yanılttı onu. Rabbine isyan etti diyor bak Allah. Adem için Rabbine, Allah'a isyan etti. Ne dedi? Bak bunu dinlemeyin. Sizi bu bahçeden çıkarır. Peki ne yaptılar ondan sonra? Ondan sonra Allah-u Teala Adem'i de Havva'yı da o bahçeden çıkardı. İblisle beraber hadi çıkın bakalım buradan. Burada şunu şey yapalım. İblis Allah'a baş kaldırdı. Meleklik makamında kalabildi mi? Melekliği kaybetti. Görevden atıldı. Peki Adem Allah'a isyan etti. O da o bahçede durabildi mi? Atıldı. O zaman demek ki her haram bir mahrumiyet doğuruyor. O mahrumiyet, bunu çok iyi bilelim. Hangi haram olursa işte Adem bahçeden mahrum oldu, aşağı indi. İşlediğimiz her haram bizi bir basamak aşağıya götürür. Buna farkına varırız varmayız ayrı bir konu. Ama en azından içimiz daralıyor. Bunu zaten yaşarız, biliriz. Psikolojik sıkıntılarımız olur, şu olur, bu olur. İşte burada şuna dikkat edelim. Yani Allah'a, ben Allah'ın varlığını ve birliğini biliyorum. Elbette var. Onda şüphem yok. Ben ona inanıyorum. Ama dediğin zaman olmuyor işte. Peki Adem Aleyhisselam kafir mi oldu? Allah-u Teala ona dedi ki bak ben seni uyarmamış mıydım? Dememiş miydim ki bu sizin için, ikiniz için de düşmandır? Adem iblis gibi yapmadı. Ya Rabbi biz yanlış yaptık dedi. Hatasını kabul etti. Hatasını kabul ettiği için günahkar oldu. Ama iblis kendisini haklı gördüğü için ne oldu? O kafir oldu. İşte peki bunlar ikisi de Allah'ın varlığını asla inkar etmiyor. Ama Adem hatasından döndü, tekrar Allah'a teslim oldu. Tamam ya Rabbi, ben yanlış yaptım dedi. Allah da daha sonra onu seçti, nebi yaptı ve ona kitap verdi. Oldu, çok değerli bir kişi haline dönüştü. Ama onun çabalarıyla, işte bizim de hayatımızı Allah için yaşamamızın olmazsa olmazı, Allah ne diyorsa o demektir. Kendi kafamıza göre eğer Allah'ın emirlerini uyarlamaya çalışırsak kendimizi tanrı yapmış oluruz. Falan alim filan işte şey filan şu onun dediğini esas alırsak onları ilah yapmış oluruz. Ama bize düşen sadece Allah'a teslim olmak, Allah ne diyorsa o demek. Onun dışında bizden bir talepte bulunan olursa, yani herhangi bir şey söylüyorsa hangi ayet uygun? Bunun bir delilini getir, bir göreyim dememiz lazım. Sen ne anlarsın, sen ne biliyorsun, daha sen nesin ki, senin bilgin ne ki bunları soruyorsun diyenleri de tamamen üzerine çizip bir daha onlara muhatap olmamak lazım. Yani Allah'a teslim olmamız lazım. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine tam temiz teslim olanlardan eylesin. Yoksa ben Allah'ı kabul ederim, inanırım, ben dindarım. Herkes kendini dindar sayar. Ama esas olan Allah'ın dininin dindarı olmak, Adem Aleyhisselam gibi hata yapabiliriz, derhal hatamızdan vazgeçmek ve Allah'tan tevbe istemektir. Evet, şimdi hanginiz?
Hocam, hayatı Allah için yaşamak aslında şeyin dersimizin başlığı. Hocam şöyle başladı cümleye, dedi ki Allah'ın varlığı ve birliği hususunda şüphesi olan kimse yoktur. Yani herkes bu konuda emindir. Sadece teslim olup olmama konusunda insanlar yanlışlar yaparlar. Tam bizim konumuzla alakalı olarak da aslında yani hayatımızda imtihanla ilişkili olan az bir kısmı saymazsak, hayatımızın büyük bir kısmında biz Allah'ın emirlerine göre, Allah'ın sistemine göre yaşıyoruz. Bütün dünya, bütün insanlar böyle. Yani hiçbirimiz kalbimize, hücrelerimize hükmedemiyor. Yani kalbimizle alakalı kararların hiçbirinde bizim dahlimiz yok. Hücrelerimizde olup bitenle alakalı en ufak bir tercih hakkımız yok. Yağmurun yağmasında, güneşin doğmasında, su içmeden yaşayamıyor olmamızda, uyku uyumadan hayatı devam ettiremiyor olmamızda hiçbirimizin herhangi bir tercih hakkı, herhangi bir müdahalesi yok. Aslında hayatımızı %90'ında, %95'inde Allah'ın koymuş olduğu bütün kanunlara göre hepimiz yaşıyoruz. Hatta sadece insanlar değil, bütün her şey, yani bugün bizim canlı ya da cansız kategorisinde ele aldığımız her şey Allah'ın dinine göre yaşıyor hayatı. Az bir kısmı var imtihanla alakalı hayatımızda. Yani gün içerisinde sabah uyandığımızdan akşam yatana kadar sürekli her saniyemizde belki imtihan olmuyoruz. Ama her saniyemizde Allah'ın koymuş olduğu sisteme göre hayat devam ediyor. İşte insanlar imtihan hususunda yanlışlar yapıyorlar. Orada tercihlerini çoğu zaman yanlış yapıyorlar. Haddini aşıyor. Bu konuda ben de bir şeyler söyleyebilirim, ben de bir takım ilkeler koyabilirim diyerek hayatı kendilerine zehir ediyorlar. Çok daha önemlisi ahiretlerini de mahvediyorlar. Yani kendisine ayrılan tercih hakkı verilen kısımda insanlar çok büyük riskleri maalesef alıyorlar. Şimdi hayatı Allah için yaşarken belki cevaplamamız gereken bir iki soru var. Biz niçin hayattayız, niçin varız ve bizim sahibimiz kim? Bunlar insanlık tarihi boyunca insanların hep düşündüğü, tartıştığı ve ciltler dolusu kitaplar yazdığı meseleler. Halen de bugün insanlar felsefe adı altında bunu tartışıyorlar. Biz kimiz? Biz nasıl olduk ve biz niçin varız? Ölüm varsa niçin hayattayız? Bütün bu kadar mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bütün insanlar bunu sorguluyorlar. Aslında Rabbimiz bu konuda bize çok güzel ilkeler gösteriyor. Diyor ki hepinizin sahibi benim. Yani işte bu çok önemli bir şey. Yani sahibimizin kim olduğunu bilmemiz kadar güzel bir şey olamaz, değil mi? Yani ben kime aitim? Bu soruyu herkes sorar ve cevabını bilmek ister. Ben Allah'a aitim diyen insanlar büyük bir problemi hayatlarında çözmüştürler. Öte yandan iyi ama ben niçin bu hayatta zaman zaman sıkıntılar yaşıyorum veya her istediğim niçin olmuyor? Ben öleceksem niçin yaşıyorum? Öldükten sonra ne olacak? Bu soruları da insan sürekli soruyor. Ve bunların cevabını alamadığında da sıkıntılar yaşıyor. Rabbimiz bu konuda da imdadımıza yetişiyor. Diyor ki ben sizi imtihan için yarattım. Yani bakalım kimler iyi şeyler yapacak, kimler kötü işlere imza atacak, bunu görmek istiyorum ve buna göre de size bir ödül veya ceza vereceğim. Evet. Demek ki bu temel soruyu da Rabbimiz cevaplıyor. Dolayısıyla bizim artık istikametimiz belirlenmiş oluyor. Ama buna rağmen insanlar işte biraz önce dediğim imtihanla alakalı olan hayatlarının o kısmında büyük yanlışlar yapıyorlar. Yani işte hocam biraz önce Adem ve İblis kıssasından bir takım ayetleri okudu. Bu o kadar önemli ki bizim nerede ne kadar kritik hatalar yapabileceğimizi gösteriyor. Yani Allah-u Teala bu kıssayı bir yerde değil, iki yerde değil, kaç yerde, kaç surede ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Çünkü bu insanlar için hakikaten büyük bir rahmet. İnsanın ne tür hatalar yapabileceğini gösteriyor. Yani siz ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar birikimli olursanız olun, her an ayağınız kayabilir, yanlış yapabilirsiniz, imtihanı kaybedebilirsiniz. İşte zaten hepimiz bu tür illüzyonlar yaşıyoruz. Mesela herkes Allah'ın varlığı hususunda en ufak bir şüphe taşımaz ama Allah yokmuş gibi yaşar. Hepimiz ya bu dünyada yapıp ettiğimiz şeylerin mutlaka bizden hesabı sorulacaktır. Bunu içinde hisseder ama sanki bu hiç bir zaman bu hesap günü gelmeyecek gibi yaşamayı tercih eder. Yani hatta bugün müminler bile, yani kendisine Müslüman ismini verenler bile ahirete imanın şartları olduğunu bir çırpıda sayanlar bile ahireti çok uzak görürler. Yani hesap vermenin çok daha ileride olacağını, ahiretin, ölümün, tekrar dirilmenin kendisine çok uzak olduğunu, kaldı ki bunlar başına gelmiş olsa bile bir takım kurgularla bunları rahatlıkla aşabileceğini düşünür. Yani işte der ki kelime-i şehadeti getirdiysem ben zaten ötede ufak tefek sıkıntılar yaşayacak olsam bile benim gideceğim yer belli. Dolayısıyla bu dünyada fazla da böyle kasmaya, sıkıntı yapmaya gerek yok diyerek şeytanın tuzağına düşer. Hep uzak görür ölümü ve hesabı, cenneti ve cehennemi. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hiçbirimizin yarım saat sonrası için garantimiz yok. Yani şu salonda bulunan herkes, bizi dinleyen herkes, dünyada şu an var olan herkes yarım saat sonra bu dünyadan göçme adayıdır. Bu ihtimal herkes için geçerlidir. Yarım saat. Ve yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda öldükten sonra ne kadar zaman geçerse geçsin hesap için diriltildiğimizde hepimizin hissiyatının ya ben herhalde uykudaydım, belki birkaç saat ya uyudum ya uyumadım hissiyatıyla kalkacağımızı yine bizi yaratan söylüyor. Hesabın da çok hızlı görüleceğini yine yüce yaratan söylüyor. O halde dünyada yaşayan herkesin esasında cenneti de cehennemi de bir saat, bilemedin iki saat ötede. Yani bize çok uzak gelen o gerçek aslında birkaç saatlik ötede. Yani uyandığımızda ve cennete ya da cehenneme sevk olunduğumuzda bizdeki hissiyat şu olacak. Ya ben dün İstanbul'daydım, Süleymaniye tarafındaydım, dolaşıyordum, konuşuyordum, çarşıdaydım. Ne oldu, neler oldu? Birkaç saat geçti de ben şu an bu aşamaya nasıl geldim hissiyatıyla yaşayacağız. Dolayısıyla bu dünyadaki bu işlerin çok uzak olduğu, daha henüz bu işlere vakit ayırmanın zamanının gelmediğini düşünmek tam bir şeytan aldatmasıdır, illüzyondur. İşte Rabbimiz bu konuda hayatımızın her anında Rabbimizle bağlantımızı sağlam tutmamız gerektiğini, tam da bizim dersimizin konusu olduğu üzere hayatı Allah için yaşamak. Yani yemek yerken bunu Allah rızasına uygun yapmak, çalışırken Allah rızasına uygun yapmak, herhangi bir yere giderken bunu Allah'ın rızasına uygun olarak yapmak ve her an imtihana tabi tutulacağımızı ve ölümün de her an kapımızı çalabileceği duygusuyla yaparsak, bize ayrılan çok az bir kısımda, o imtihan kısmında hayatımızın, başarılı oluruz. Ve Rabbimizin o mükafatını kazanmış oluruz. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanların büyük bir kısmının bu konuda yanıldığını, hayatı çok yanlış anlamlandırdığımızı, hayattaki amaçlarımızın, gayelerimizin çok farklı şekillendiğini ve Rabbimizin bu konuda bize sürekli uyarılarda bulunduğunu görüyoruz.
Şimdi şey bir aklıma geldi. Şu anda bir Süleymaniye'de yaşıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın şöyle bir sözünü naklederler. Dünya bir sultana çok, iki sultana az. Tamam da şimdi Kanuni Sultan Süleyman buralardan geçtiği, geldiği, şimdi ona ait ne var? Hiçbir şey yok. Yani bu dünyaya gerçekten aldanmamamız lazım. Hayatımızı Allah'a teslim olarak yaşayalım. Her an vazifemiz bitebilir. Yani dolayısıyla bizi yaratana teslim olmamız lazım. Bu konuda şimdi Zeynep Hanım da dinleyelim.
Hocalarımız belirttiği gibi hayatın amacı eninde sonunda Allah-u Teala'ya döneceğimizi bilerek onun rızası için yaşamak. Ve Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de çok güzel ifade ediyor. Tabii ki hayatta yaşayabilmek için yapmamız gereken şeyler var. İşte belli bir rızık için çalışmamız gerekiyor. Mutlaka Allah herkesin rızkına kefil ama onu elde etmek için de insanın çaba göstermesi gerekiyor. Sonra bunun için bakın Allah-u Teala bunu nasıl emrediyor? Mülk suresi 15. ayette. O yeryüzünü size boyun eğdirendir. Öyleyse yeryüzünün omuzlarında yürüyüp dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin diyor. Şimdi Allah'ın verdiği rızıktan yiyebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Dolaşmamız gerekiyor. Burada hani gösterilecek çaba seviyeleri arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bu örneği veren bir hocadan duymuştum. Herkesin de yabancı bir ülkede, herkesin de duymasını, dikkatini özellikle çekmeyi istiyorum o nedenle. Şimdi rızık için çalışmaktan bahsederken Allah ne diyor? Fem şu fi menerki biha, dolaşın. Peki ondan sonra mesela Allah'ın lütfundan bahsediyor. Allah'ın lütfunu elde etmek için ne yapmamız gerekiyor? Cuma suresinin 10. ayetinde. Orada da diyor ki "Vebtagu min fadlillah." Allah'ın fazlını, rızkını, lütfunu arayın. Allah'ın lütfundan arayın. Onu elde etmek için biraz daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Aramak, dolaşmaktan biraz daha aktif bir iştir. Ondan sonra diyor ki mağfiret konusuna geldiğimiz zaman, bağışlanma konusuna geldiğimiz zaman Ali İmran suresinin 133. ayetinde Rabbiniz tarafından bağışlanmak ve genişliği göklerle yer kadar olan cenneti kazanmak için koşuşun. Çok daha fazla çaba, çok daha fazla acele etmek ve çok daha fazla istek gerektiriyor bu eylemde. Demek ki mağfiret için koşuşmak gerekiyor. Koşmak gerekiyor. Sonra Bakara suresinin 148. ayetinde hepimizin pek çok kez duyduğu bir ayettir. Hayır yapmak için birbirinizle yarışın. Festebekul hayrat. Hayırlarda yarışın diye hep geçer. Demek ki sadece koşmak değil, bu sefer başkalarından daha fazla hayır yapmak için uğraşmak. Öyle bir çaba ki, yani herkes hayır yapmak için uğraşmalı. Hangimiz daha çok yapabiliriz, ben daha çok yapayım diye insanın sürekli daha fazla çalışması gerekiyor. Herhangi bir hayır, iyilik yapabilmek için. Ve sonra da aslında belki de bütün hayatın ve ölümün gösterdiği son nokta, Zariyat suresinin 50. ayetinde. Öyleyse kurtuluş için aslında ya da canını kurtarmak için, belki ahiretini kurtarmak için, fefirru ilallah, Allah'a kaçın diyor. Ben onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım diyor Resulullah. Demek ki Allah-u Teala'nın bize verdiği emirlerle uyarıldığımız zaman, onlara muhatap olduğumuz zaman bizim sürekli Allah'a kaçmamız, sürekli bütün hayatımızı Allah'a doğru yönelerek ve ona gittiğimizi bilerek sürekli o yönde devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii bunu nasıl yapacağız? Yani hepimizin günlük bazı rutinleri var hayatında. İşte kalkıyoruz, işe gidiyoruz. Belli bir kurduğumuz arkadaş çevremiz var, iş çevremiz var. İşte belli yollardan geçiyoruz. Sonra eve geliyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, uyuyoruz vesaire. Ama bazen de boş kalıyoruz. Yani bu çalışma saatleri herkesin farklı farklı olabiliyor. Kimilerinin de hiç olmayabiliyor. Peki biz ne yapalım yani? Hayatımızı nasıl geçirelim? Şimdi öncelikle Allah-u Teala'nın Allah'a kulluk edin, bana kulluk edin dedikten sonra hemen arkasından ana babaya ihsanda bulunun dediği ayet-i kerimeler var. Demek ki hayatımızın önemli bir kısmında yapmamız gereken işlerden bir tanesi ana babaya iyilikte bulunmak. Ondan sonra yakın akrabaya, uzak akrabaya, komşulara, onlara iyilikte bulunmak. Ve tabii ki insanın ailesine iyilikte bulunması, kendisini ve ailesini yakıtı, tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan cehennemden korumak için çalışması. İnsanın en önemli yapması gereken şeyler. Tabii bunu yapabilmek için, insanın kendini ve ailesini koruyabilmesi için ne yapması gerekir? Allah'ın emirlerini bilmesi ve ona göre yaşaması gerekir. Demek ki bizim aslında hayatımızın önemli bir bölümünü de Allah-u Teala'nın emirlerini öğrenmek için geçirmemiz gerekiyor. Yani Kur'an öğrenmek için, Allah bana ne diyor, yalnızca işte günde 5 vakit yapmam gereken ya da senede birkaç gün yapmam gereken ibadetlerle ben yeterince Müslüman oldum ve cenneti garantiledim diye düşünmek değil. Allah bana her adımımda nasıl davranmamı öğütlüyor. Ne yaparsam daha iyi davranmış olurum. Ne yaparsam daha güzel davranmış olurum. Ne yaparsam hayırda bir başkasını geçerim. Allah bana nasıl yol gösteriyor bu konuda diye hayatının temel prensibini yerleştirmiş olması lazım insanın. Öncelikle Kur'an öğrenmeye vakit ayıracağız. Bunu hem kendimiz hem ailemiz için yapacağız. Hatta mümkünse hep beraber yapacağız. Ve Allah-u Teala'nın pek çok ayette bildirdiği gibi emri bil maruf nehy anil münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için öncelikle iyi olanın ne olduğunu öğreneceğiz. Kötülükten sakındırmak için kötü olanın ne olduğunu öğreneceğiz. Çok kesin olarak herkesin bildiği bazı haramlar vardır. İşte şunu yeme, şunu içme, şuraya gitme vesaire gibi. Ama bunun dışında Allah-u Teala'nın tavsiye ettiği, etmediği, şu sizin için daha hayırlıdır dediği o kadar çok şey var Kur'an-ı Kerim'de ki çoğumuz bunları bilmiyoruz ve ilgilenmiyoruz. Oysa ki eğer bizim yaratılış sebebimiz hangimiz daha iyi iş yapacak diye imtihan edilmekse, o zaman bizim ufacık bir fark yaratabilmek derler ya, ufacık bir iyilik daha fazla yapabilmek için, ufacık bir güzel iş daha fazla yapabilmek için elimizde ne varsa bütün çabamızı sarf etmemiz gerekiyor. Yani hayatımızı doldurabilmek için ilk önce Kur'an'ı öğreneceğiz, Allah'ın emirlerini öğreneceğiz, Allah'ın yasaklarını ve tavsiye ettiği etmediği şeyleri öğreneceğiz. Peki, ondan sonra, yani günümüzün tabii ki bütün kısmını buna ayıramayız. Eninde sonunda dediğimiz gibi çalışması gerekiyor insanın, helal kazanç için. Allah-u Teala da özellikle bunu emrediyor. Mü'minun suresi 51. ayette diyor ki, ey elçiler, tayyip olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Yani demek ki tayyip dediğimiz hem helal hem de temiz olan, insanın hoş bulduğu şey. Helal ve temiz şeylerden yiyin ki salih amel işleyesiniz. Öncelikle helal kazanç, sonra o helal kazançla elde ettiğimiz enerjiyle, rızıkla iyi işler yapabilmek, bunlar birbirinin aslında tetikleyicisi. Ve günümüzü değerlendirirken ya da herhangi bir şey yaparken, işte komşularla, akrabalarla görüşürken yapmamız gereken temel bazı prensipler, uymamız gereken temel bazı prensipler var. Nelerdir? İşte insanlarla sohbet edelim, evet, ama iki kişi konuşurken tutup üçüncünün dedikodusunu yaparak geçirmeyelim o vakti. Sohbet edeceğimiz şey mümkünse Allah-u Teala'nın bize emrettiği güzelliklerle alakalı olsun. İlla ki ayet okumak zorunda değiliz. Bir kimsenin bir sıkıntısı olur, günlük hayatta yapmak istediği bir şey olur. Bu konuda eğer bir Allah'ın emrine aykırı bir şey olduğunu görürsek onu bununla uyarabiliriz. Uyarmak derken sert sözden bahsetmiyorum. Tıpkı sohbet ettiğimizde nasıl insanlarla güzel, hoş vakit geçiriyorsak aynen bu şekilde insanlara Allah bundan hoşlanır ya da hoşlanmaz ya da şunu yapmak doğru değil aslında. Böyle yapsan belki daha güzel olur diye konuşmak da emri bil maruf nehyenil münkerdir. İnsanın hayatında dışarıda çalışmıyor olabilir, ailesi için çocuğunu yetiştiriyor olabilir, onu salih bir evlat olarak yetiştirmek için verdiği çaba da aynı şekilde bir ibadet gibidir. Helal kazancın da ibadet gibi olduğunu söylüyor yine Allah'ın Nebisi. Helal kazanç için çalışmanın. İşte bunlar da birer ibadet gibidir. Ailemize ayıracağımız zaman onlara vereceğimiz ilgi de bir sadakadır. Bunların hepsi bizim hayatımızı değerlendirmek için yapabileceğimiz şeyler. Bazen tabii sıkıntılar yaşıyoruz, imtihanlar yaşıyoruz. Bu durumlarda da ne yapıyoruz? Bazen çevremizden yardım istiyoruz. Bu imtihanlar kimi zaman çok kısa sürebiliyor, kimi zaman daha uzun bir dönemi kapsayabiliyor. Allah elbette ki müminlerin birbirlerine destek olmalarını, birbirleriyle yardımlaşmalarını, hatta kardeş gibi olmalarını tavsiye ediyor, emrediyor. Nebimiz de diyor ki bir müminin bir sıkıntısını giderenin Allah da ahiret gününde bir sıkıntısını giderir. Bunların bizim hayatımızda yeri olması lazım. Ben tek başıma iyi mümin olamam. Ben tek başıma iyi Müslüman olamam. Tek başıma cennete de giremem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman mümin kullarından bahsediyor Allah-u Teala ve diyor ki müminlerle beraber gir cennetime. Razı olunanlarla beraber gir. Yani insan tek başına dünyanın en iyi insanı olabilir ama çevresindekileri eğer iyiliğe davet etmiş, onlar onu yalnız bırakmışlarsa olabilir. Tek başına sadece kendini geliştirmek için bir şeyler yapıyor, diğerlerini de hiç önemsemiyorsa böyle bir müminlik olmaz. Ha, tek başına mümin olmanın örneği var mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam için o tek başına bir ümmetti diyor. Böylesi de var ama ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? Bütün kavmine, kendi babasına karşı çıktı. Onlara yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Onların inandıkları, taptıkları şeylerden tamamen uzak olduğunu söyledi. Onlar onu bizden uzak dur, işte seni taşlarız diyerek babası onu evinden kovarak yalnız bıraktıktan sonra işte o zaman o bütün görevini yerine getirmiş oldu. O tek başına bir ümmetti ve hiç müşriklerden olmadı diyor Allah-u Teala. Ama biz hepimiz birer İbrahim Aleyhisselam değiliz. Yalnız kalabiliriz. Fakat çevremizde eğer insanlar, müminler Allah'a inanma potansiyeli olan, daha fazla güvenme, daha iyi iş yapma potansiyeli olan her kim varsa bizim onlarla beraber hayatı değerlendirmek için çalışmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi bunu yaparken dedikodudan, yalandan, riyadan ve kötü sözleri açık etmekten kaçınmamız lazım. Allah bunların hepsini yasaklıyor. Hucurat suresinde, Nisa suresi 148. ayette. Ve aynı zamanda da ne diyor Allah-u Teala müminler için? Yine Müminun suresinin 3. ayetinde. Onlar boş şeylerden kaçınanlardır diyor. Yani biz günümüzü evde boş boş oturup, işte birazcık televizyona bakıp, birazcık bulmaca çözüp, ondan sonra geri kalan zamanlarda yiyip içip, hiç ahiret için bir çaba sarf etmeden tamamen geçiriyorsak, hiçbir Kur'an öğrenmeye, hiçbir ilim öğrenmeye, sadece Kur'an'dan bahsetmiyorum bu arada, yani bir zanaat yapmak, bir el işi üretmek, bir sanata başlayıp onunla güzel insanların huzur bulacağı bir şeyler yapabilmek. Yani herhangi bir üretimden bahsediyorum. Eğer hiçbir şey üretmeden boş yaşıyorsak hayatımızda veyahut işte hiçbir fayda sağlamayacak bize de başkalarına da sözler konuşuyorsak sürekli, işte üçüncü kişilerden bahsediyoruz. O onunla evlenmiş, o şununla şöyle yapmış, bu buraya gezmiş. Ünlülerin hayatından bahsediyoruz. Efendim bilmem Instagram'da 500 kişiyi takip ediyoruz, onların hayatına bakıyoruz ama bunların hiçbiri bize bir şey katmıyor. İşte bunların tamamı boş şeylerdir ve bizim kaçınmamız gereken şeylerdir aslında. O boş şeyleri hayatımızdan çıkarıp onların yerine o boşluğu mutlaka hayırlı şeylerle doldurmamız lazım. Çünkü biz doldurmazsak şeytan dolduruyor. Şeytan insanı vesveseyle dolduruyor. İnsanların arasını bozacak fikirlerle dolduruyor. Kötü sözlerle, kötü işlerle dolduruyor. Mutlaka ki tabiat boşluk kabul etmez derler. Mutlaka bizim boşluk, yani boş şeyleri hayatımızdan çıkararak bir boşluk yaratmamız ve o boşluğu hayırlı şeylerle doldurmamız gerekiyor. Hangimiz ne yapabiliriz? Nereden başlayabiliriz? En yakın ihtimal nedir bizim için? Oradan başlayalım. Allah-u Teala mutlaka onun arkasından bize daha nice kapılar açacaktır. Çünkü niyetimizi amelle belli etmiş olacağız. Bir çabayla belli etmiş olacağız. Ve Allah-u Teala ne diyor? Her insan için ancak çabasının karşılığı vardır. Necm suresinde. Demek ki biz şunu yapmayı çok istiyorum, şu benim için çok güzel, aa bunu seviyorum. Hayır, bir başla, ufak bir çaba göster, Allah onun karşılığını hem bu dünyada verir hem ahirette verir. Çaba olmadan hayat olmaz. En çok bizim hayatımızda faydalı çabalarımıza ket vuran şeyler, bizim zamanımızı sömüren şeyler. Demin bahsettik işte televizyon olsun, işte sosyal medya, telefon, lüzumsuz sohbetler, hatta işte bize hiçbir şey katmayan faydasız kitaplar dahi var. Çünkü Allah'ın Nebisi dua ederken faydasız ilimden sana sığınırım diye dua ediyor Allah-u Teala. Bilginin de faydasızı var. İnsanı Allah'ın yolundan saptıracak bilgiler de var veya hiçbir işe yaramayanlar da var. Yani o yüzden bizim Allah'ın ikramı olan hayatımızı, hayatımızın her saniyesini faydalı bir şeyle geçirmek için çalışmamız gerekiyor. Allah-u Teala boşuna zamana yemin etmiyor. Asr suresinde. Akıp giden zamana and olsun diyor. Zamanımız bizim geri döndürülemeyecek ve yeri doldurulamayacak tek hazinemiz. O nedenle bizim zamanı israf etmemiz asla düşünülemez. Bu zamanı ne yaparak? Öğrenerek, öğreterek, üreterek mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Zaman geçirilecek bir şey değildir. Yani sıkılıyorum, işte zaman geçirmek için şunu yapıyorum. Evet, sıkılmak güzeldir çünkü insanı üretmeye teşvik eder normalde. Derler ki can sıkıntısından doğar bazen yeni keşifler. Ama biz can sıkıntısı çekeceğimiz bir durumun arkasından boş şeylerle eğer o sıkıntıyı gidermeye çalışırsak işte bu bizim işimize yaramaz. Bizim zamanı geçirmek için değil, değerlendirmek için uğraşmamız gerekiyor. Şöyle bir şey var, anlayış var genel olarak. Yani çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ondan sonra işte hafta sonu gelse de tatil yapsak. Yaz gelse de tatil yapsak. Tatil için çalışmak. Boş zamanı olsun diye çalışmak. Bunlar aslında insanın kaçınması gereken şeyler. Çünkü hayat hanginiz daha iyi iş yapacak, amel edecek diye yaratılmış. Yani hayat boş duracaksınız diye yaratılmamış. Ne kadar çok tatil yaparsanız, ne kadar keyifli tatil yaparsanız o kadar iyi diye yaratmamış Allah hayatı ve ölümü. O ikisinin arasındaki zamanı değerlendirmemiz gerekiyor. Tatil yapmak için çalışılmaz dedik. Hocamdan öğrendiğimiz çok bariz bir bilgidir. Yani tatil demek atalet, hareketsizlik, boşluk. Hareketsiz kalmak diye bir amacı yok hayatın. İnşirah suresinde Allah-u Teala senin göğsünü ferahlatmadık mı, genişletmedik mi diyor Allah'ın nebisine. Ayet surenin sonunda da diyor ki feyza ferahate fensap. Yani bir işten boş kalınca bir başka işe geç.
Bu arada istersen bir şey söyleyeyim size, hatırlattın. Evet. İstanbul Müftülüğü'ne müftü yardımcısı olarak tayin edildik. İşte göreve başladık 1976'da. Cumartesi günü oldu. Abi baktım, şimdi kendim ona göre ben ne yapacağım bugün? Kendimi büyük bir boşlukta hissettim. Pazar, ya bu ne biçim bir şey ya falan. Hemen bir proje, kendime göre şeyler yaptım. Cumartesi pazarı tamamen doldurdum. Oh elhamdülillah. Bir de talebeyken, ilkokulda okurken işte 15 tatil olurdu, yaz tatilleri olurdu. İlk 15 tatili de böyle çok rahatsızlıkla geçirmiştim. Allah rahmet eylesin babam. Ne 15 tatilde ne yaz tatilinde beni hiç boş bırakmamıştı. Hiçbir zaman için. Ve o da gelmiş bizim işlerimize, gittik orada. Hem patron hem işçi olarak çalıştık. Böyle hakikaten boş vaktin geçmesi, ben şu anda da hiç öyle bir şey söz konusu değil yani. Boş vakit, şu bu falan. Niye değil? Çünkü bizim sahip olduğumuz en değerli varlık zamandır. Zaman geçti mi bir daha geri getiremeyiz. Ama para kazanırsın, zarar edersin, tekrar kazanırsın. Hasta olursun, iyileşirsin ama giden zamanı asla geri getiremeyiz. Onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani Zeynep Hanım'ın bu dikkat çektiği şey son derece önemli. Ben o bakımdan hep Allah rahmet etsin babama hep şey yaparım böyle, hep dualar ederim. Ne kadar güzel bizi hiç boş bırakmamış. Kendi evlatlarımızı da hayırlı şeylerle meşgul etmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Evet. Tamam mı şimdi?
Yani bir şey daha vurgulamak istiyorum. O da bu Allah'ı vekil kılma meselesi. Şimdi demiştik bazı imtihanlar elbette ki yaşıyor insan hayatında ve imtihan olsun olmasın. Yani günlük hayatımızda pek çok konuda insanlar birbirlerinden yardım isteyebiliyorlar. Hep şöyle bir şey vardır. İşte İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Şimdi İyyâke nestaîn'i anlamakta biraz zorluk çekebiliyor insanlar. Yani yalnızca senden yardım dileriz kısmını. Şimdi başkasından yardım istemeyecek miyiz? Şimdi günah mı, ayıp mı? Hayır. Elbette ki insanlar başkalarından yardım isterler. Ama eninde sonunda istedikleri yardımı bir vesileyle, bir insan vesilesiyle, bir olay vesilesiyle, başka bir, belki bir ufacık böcek vesilesiyle dahi Allah-u Teala'nın gönderdiğini bilmek, göndereceğini bilmek ve onun için her halükarda yardımı Allah'tan istemek var. Yani benim işimi şu insan çözer diye düşünmemeli. Ben şu insandan yardım isteyeceğim ama eninde sonunda benim işimi çözecek olan, benim yerime bu işi halledecek olan Allah'tır. Çünkü bütün imkanlar onun elinde. Ben sebeplere tutunurum. Yapılması gerekenleri kul olarak yaparım, üzerime düşenleri, ama onu sonuçlandırmak, her işte en hayırlı sonucu verecek olan Allah'tır diyor yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Onu sonuçlandırmak Allah'a aittir. Bizim mesela, benim şöyle anlıyorum tevekkül kelimesini, vekil edinmek. Yani Allah-u Teala'yı vekil edinmemizi söylüyor pek çok ayet-i kerimede Rabbimiz. Vekil nedir? Bir kişinin yerine bir işi yürüten ve sonuçlandıran kişidir. Benim işime, benim yerime benim işimi yapacak olan. Çaba benden, çözümlemesi Allah'tan. Yardımı şu vesileyle, bu vesileyle aramak benden, ama o yardımı göndermek ve o işi çözümlemek Allah'tan. O yüzden biz günlük hayatımızda yaşarken de sürekli her an her işimizi, her sıkıntımızı Allah'a arz edip onu kendimize vekil edinip, yani benim işimi çözecek olan odur, sonuçlandıracak olan odur diye sürekli Allah'tan yardım istememiz gerekiyor. Sebeplere elbette ki tutunacağız ama gönderenin Allah olduğunu bilerek, bu bilinçle ve ona şükrederek. Ona karşı yapmamız gereken görevleri kusura bakmayın, yerine getirerek hayatımızı idame ettirmemiz gerekiyor. Söylemek istedim.
Böyle. Şimdi tabii bu Allah-u Teala'ya yöneleceğiz, ondan yardım isteyeceğiz. Ama Allah-u Teala bu yardımı da bir takım kurallara bağlamış. Evet, yalnız Allah'tan isteyeceğiz. Şimdi gel otur şeyde, bir hikaye hatırlıyorum. Adamın birisi gitmiş, caminin bir köşesinde oturmuş. İşte ya Rabbi bana işe yap falan, yardım et. Gelmişler işte, Ramazan'mış galiba. Herkese bir şeyler dağıtmışlar ama ona bir şey vermemişler. Sonra şey yapmış, demiş. Fark etmiş, gelmiş, ona vermişler. Demiş, Allah yardım ediyor ama öksürmek gerekiyor demiş. Şimdi mesela bu açıdan da şu ayetleri aklımızdan çıkarmayalım. Bu Bakara suresinin 201-202. Ayetleri. İnsanları Allah ikiye ayırıyor. Diyor, onlardan bir kısmı ya Rabbi bana bu dünyada ver der. Hep dünyalık ister. Evim olsun, apartmanım olsun, arabam olsun, işte yazlığım olsun falan. Onların diyor ahirette alacakları herhangi bir şey yok. Çünkü ahiret istemiyorlar. Onun için ahiretten herhangi bir alacakları yok. Bir kısmı da diyor, ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi o cehennem azabından koru der. Dua. Allah'tan isteniyor, başkasından. Ama ikisinin de özeti diyor ki, onların kazandıklarından bir payları vardır. Yani siz dünyayı da istiyorsanız, dünya için çalışacaksınız. Dünyayı ve ahireti istiyorsanız, dünya ve ahiret için çalışacaksınız. Dünya ve ahiret için çalışıyorsanız, bunu verecek olan Allah-u Teala, o zaman Allah'a tam teslim olarak çalışacaksınız. Kendi kafanızdan Allah'a öyle yol göstermeye, Allah'a bir takım akıllar vermeye kalkmayacaksınız. Allah böyle diyor ama falan yok. Tamam ya Rabbi, sen benden ne istiyorsun? Ben onu elimden gelen en güzel şekilde yapmaya çalışacağım. Ben de senden şunu şunu diliyorum dersin. Allah-u Teala fazlasıyla verir. Şimdi mesela siz şeyde Muhammed Aleyhisselam'ın durumunu düşünün. Mekke'de kendi evinde kalamadı. Eşinden, çoluğundan, çocuğundan, dostlarından, her şeyden uzaklaştırıldı. Medine'ye gitmek zorunda kaldı. Ne oldu? Allah ona Medine'de başkanlık verdi. Vefat edinceye kadar dünyanın en güçlü devlet başkanı haline getirdi. O zamanın zaten Farisileri, yani Persler şeyin karşısında yenilmişti Romalılar karşısında. Romalılar da kaçtı Muhammed Aleyhisselam'dan. Ve dünyanın en güçlü devlet başkanı haline geldi. Tamam, ama ne yaptı? Ne yaptı? Çok istiyorlardı ki Muhammed Aleyhisselam'ı birazcık şey yapsınlar, şeyden uzaklaştırsınlar, Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırsınlar istiyorlardı. Allah-u Teala da onu mesela İsra suresinde bize şey yapıyor. Diyor ki, neredeyse seni vahyettiğimiz şeylerin bir kısmından uzaklaştırmak istiyorlardı diyor. İsra suresinin 74 ve 75. ayetlerinde, eğer biz seni sabitlemeseydik, neredeyse onlara az da olsa meyledecek gibi oluyordun. Ya ne olacak ya, biraz daha azıcık şey yapalım. Bak, böyle yapsaydın sana diyor, dünyanın da iki kat cezasını, ahiretin de iki kat cezasını tarttırırdık. Ya ne olacak, o kadar da sert olmaya lüzum yok. Tamam, güzel, elbette Allah böyle diyor ama birazcık da yumuşak davranalım. Hayır. Tam teslim olmak zorundayız. İşte o tam bu Mekke'deyken inen ayet. Zaten onun hemen devamında da diyor ki, seni Mekke'den söküp atma konusunda diyor, yani seni artık iyice sıkıştırıp yani çaresiz bırakmaya çalıştılar. Peki söküp atarlarsa ne olur? O zaman onlar burada fazla kalamazlar. Kaybeden kim oldu? Mekkeliler oldu. Kazanan kim oldu? Durum ve şartlar ne olursa olsun Allah'ın emirlerine odaklaşan, asla taviz vermeyen, hiç kimseye boyun eğmeyen Muhammed Aleyhisselam oldu. Evet, Mekke'den iki kişi çıktı ama ondan sonra bir müddet sonra da Mekkelilerin tamamı oranın hakimiyetini Muhammed Aleyhisselam'a ve onun oraya inanmış olan kişilere verdi. Dolayısıyla bu bizim için en iyi örnektir. Buna dikkat edelim. Sadece duayla olmaz. Dua edeceğiz elbette ama görevimizi de tam olarak yapacağız. Yatmak yok, dinlenmek yok. İşte bir bugün bu kapitalist sistemin ortaya çıkardığı, yani insanları sömürmek, köleleştirmek için ortaya çıkardığı tatil, ortaya çıkardığı emeklilik, işte ortaya çıkardığı bütün bir sürü çalışma şartları, şunlar bunlar. Biz öyle değil. Biz insanlara hep doğruları anlatmak zorundayız. Allah'ın emirlerine odaklanmalı. Allah'ın bütün kullarına Allah'ın emrettiği gibi yaklaşmalı ve asla kendi kafamıza göre hareket etmemeliyiz. Evet. Var mı sen? Peki. Evet, Allah-u Teala bizleri kendisine tam teslim olan kullarından eylesin. Şimdi dersin başında söylediklerimizi tekrar söyleyelim. Ben Allah'a inanıyorum diyen kişi kendini kandırmasın. Ben Müslümanım demekle olmaz. Bu iş lafla değil. Allah'ın emrettiği herhangi bir şeyi yerinde görmüyorsan, kendi kafana göre orada bir şey yapıyorsan, senin Müslüman sayılman mümkün değil. Bakın az önce okudum, İsra suresinden Muhammed Aleyhisselam için bile azıcık biraz basarıp tarafa meyletseydin iki kat cezasını görürdün. Niye iki kat? Çünkü o Nebi. Biz bize bir kat cezasını görürdük. Onun cezası daha ağır çünkü ona verilen nimetler daha yüksek. Dolayısıyla biz asla hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Ben Müslümanım, dua ediyorum, şunu yapıyorum, işte şöyle değil. Allah ne diyorsa onu yap. Allah'ın emrettiği gibi gereğini yapıp Allah'ın rızasına odaklanmalı. Hayatımızı sadece ve sadece Allah için geçirmeliyiz. O ilk başta okuduğumuz En'am suresinin ayeti gereği de ben Müslümanların ilkiyim. Yani ben Allah'a teslim olanların ilkiyim. Yani benden başka herkes yoldan çıksa bile ben asla çıkmam. Tek başımıza kalmayı göze almak zorundayız. Ne yapalım falan filan değil. Tek başımıza da olsa Allah rızasına teslim olmak zorundayız. İşte o zaman Allahü Teala'nın bize bu dünyada da ahirette de çok büyük yardım ve desteğini görürüz. Allahü Teala hepimizi tam teslim olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.